Anton Çehov, Denizde. Seslendiren Akın Altan. Göze görünen, yalnız, gerideki limanın ürperen ışıklarıyla katran gibi kara bir gökyüzüydü. Soğuk, ıslak bir yel esmekte. Üstümüzde ağır bulutları, onların yağmur olup boşanmak dileklerini duyuyor ve soğuğa, yele bakmaksızın sıcaktan boğuluyorduk sanki. Biz, gemiciler, baş altında toplanmış, zar atıyorduk. Bizimkilerin gürültülü, sarhoş kahkahaları yükseliyor, içimizden birisi alay olsun diye ara sıra horoz gibi ötüyordu. Küçücük bir su damlası enseme düştü ve bel kemiğime kadar çıplak etimde yürüdü sanki. Birdenbire bu soğuk dokunuştan ve size aşağıda anlatmak istediğim sebepler yüzünden titredim. Bana göre, Ademoğlu kötü bir nesnedir. Ancak öyle vakitler olur ki gemici dediğin nesne kötünün de kötüsü kesilir. Belki ben yanılıyorum, belki bu benim hayatı bilmeyişimdendir. Ancak yine bana öyle geliyor ki bir gemicinin kendi kendini kötülemesi, kendi kendinden tiksinmesi için elinde herkesten daha çok sebep vardır. Her dakika bir direğin tepesinden düşmesi, bir daha çıkmamak üzere bir dalganın altında gömülmesi beklenen, ne vakit batacağı, ne vakit boğulacağı Tanrı'dan başka kimsece bilinmeyen bir insan için, yeryüzünde inanacak, acınacak, sevilecek ne olabilir? Biz çok vodka içer, ağız dolusu söveriz. Çünkü denizin ortasında terbiyeli, iyi yürekli olmanın neye ve kime yarayacağını bilmeyiz. Neyse, sözü uzatmayalım. Zar atıyorduk. Vardiyasını salmış, işini bitirmiş 22 kişiydik. Talih, bu 22 kişiden ancak ikisine gülebilirdi. İçimizden en yüksek zar atan ikisi, o gece, gemideki yeni evliler kamarasındaki iki delikten içerideki yolcuları dikiz edebilecekti. Yeni evliler kamarasında deliklerden birini ben ince bir testereyle açmış, ötekisini bir arkadaşım çakıyla oymuştu. Bu iş için tam 7 günü uğraşmıştık. Deliklerden biri sana çıktı. Kime? Beni gösterdiler. Ya ötekisi? Babana. Babam, yaşlı topal ve suratı pişmiş bir elmaya benzeyen gemici yanıma yaklaştı. Omzuma vurdu. Bugün, yavrum, dedi. Talih güldü bize. Anlıyor musun, oğlum? Talih, ikimize birden sırıttı. İkimize birden. Anlıyor musun? Sonra telaşla saatin kaç olduğunu sordu. Saat daha 11 bile değildi. Ben baş altından güverteye çıktım. Yaktım çubuğumu ve denize daldım. Karanlıktı. Doğrusunu isterseniz, benim içimden geçenler gözlere vurmuş olmalıydılar ki, denizin karanlık fonunda karışık şekiller, o günlerdeki genç çağımda daha ulaşamamış olduğum görünümleri görüyordum. Saat 12'de büyük yolcu salonunun yanından geçtim. Kapıdan bir göz attım. Yeni evli damat genç bir pastördü. İçeride masa başında oturuyor ve elinde bir İncil tutuyordu. Uzun boylu, sıska bir İngiliz kadınına yüksek sesle bir şeyler anlatmaktaydı. Yeni evli gelin, genç, çok güzel, boylu boslu bir kız, kocasının yanında oturmuş, gözlerini onun sarışın başına dikmişti. Salonda bir uçtan öbür uca gidip gelen, iri yarı, yaşlı bir de İngiliz banker vardı. Bu, yeni evli damat misyonerin konuştuğu İngiliz kadınının kocasıydı. Pastörler saatlerce konuşmaktan usanmazlar, diye düşündüm. Bu sabaha dek sözünü bitireceğe benzemiyor. Saat 1'de babam yanıma geldi ve kolumu tutarak dedi ki, ''Vakit geldi, hadi.'' Salondan çıktı seninkiler. Koşarak dar merdivenlerden aşağı indim ve yeni evliler kamerasında açtığım deliğin başına geçtim. Deliğin açılmış olduğu duvarlarla geminin kendi iç küpeştesi arasında öteberiyle, suyla ve sıçanlarla dolu bir boşluk vardı. Aradan çok geçmeden babamın ağır ayak seslerini duydum. Gaz sandıklarına çarpıyor ve boyuna sövüp sayıyordu. Deliğin içine yerleştirdiğim tahta parçasını çıkardım. gözüme yumuşak, gül rengi bir ışık çarptı. Işıkla beraber burnum bayıltıcı, tatlı bir kokuyla doldu. Bu, aristokrat yatak odalarının kokusuydu. İçerisini iyice görmek için deliğin açıldığı çatlağı iki parmakla tutup iyice ayırmak gerekti. Bunu da hemen yaptım. Bir pirinç, atlas ve kadife yığını doldurdu gözlerimi. Bunların topu birden gül rengi bir ışığın aydınlığıyla boyanmışlardı. Karyola yüzümden yarım metre uzaktaydı. Babam telaşla beni dürtükleyerek, ''Bırak senin yerine ben geçeyim,'' dedi. ''Oradan daha iyi görülecek.'' Ben cevap vermedim. ''Çocuğum, senin gözlerin benimkilerden kuvvetlidir. Sen uzaktan da görebilirsin, yakından da.'' ''Sus,'' dedim. ''Gürültü etme, bizi duyabilirler.'' Gelin karyolanın kıyısında oturuyordu. Mini mini ayaklarını halının üstüne sarkıtmıştı. Yere bakıyordu. Karşısında kocası, genç pastör durmaktaydı. Kadına bir şeyler söylüyordu. Ne söylüyordu, anlamıyordum. Geminin gürültüsü işitmemi alıkoyuyordu. Pastör heyecanla, ateşle, sarışın başını sallayarak konuşmaktaydı. ''Hay aksi şeytan, bir sıçan ısırdı beni,'' diye homurdandı babam. Ben, sanki yüreğimin fırlayacağından korkuyormuş gibi, göğsümü kamaranın duvarına dayamıştım. Başım yanıyordu. Yeni evliler uzun boylu konuştular. En sonra pastör diz çöktü. Ellerini kadına doğru uzatarak yalvarmaya başladı. Kadın bir şeyden kaçmış gibi başını sallıyor, irkiliyordu. Pastör birden doğruldu ve kamerada yukarı aşağı dolaşmaya başladı. Yüzünün gösterişinden ve ellerinin kımıldanışından kadını tehdit ettiğini sanıyordum. Genç karısı doğruldu. Benim arkasında durduğum duvara doğru ağır ağır yaklaştı ve tam benim deliğin önünde durdu. Kımıldanmadan duruyor ve düşünüyordu. Bense onu gözlerimle yiyordum sanki. Bana öyle geliyordu ki kadın acı çekiyor, kendi kendisiyle dövüşüyor, ne yapacağını bilmiyor. Yüzünün çizgilerinde bir tiksinti vardı. Artık hiçbir şey anlamıyordum. Böylece 5 dakika kadar yüz yüze durduk. Sonra birden duvardan uzaklaştı ve kameranın ortasında durarak pastörün yüzüne baktı. Bu, evet diyen bir bakış olmalıydı ki, pastör sevindi, kadının elini öptü ve kameradan dışarı çıktı. 3 dakika sonra kameranın kapısı yine açıldı ve içeriye önde pastör, arkada demin sözüne ettiğim o iri yarı, yaşlı İngiliz bankeri girdi. İngiliz karyolaya yaklaştı ve güzel kadına bir şeyler sordu. Kadın sapsarı, İngiliz'in yüzüne bakmadan başını önüne eğdi. İngiliz banker cebinden bir paket çıkarttı ve uzattı pastöre. Bu belki bir banknot paketiydi. Pastör paketi açtı, saydı ve bir reverans yaparak çıktı kameradan. Yaşlı İngiliz çıkanın ardından kapıyı kapattı. Ben sanki ısırılmış gibi duvarın yanından sıçradım geriye. Korku içindeydim. Bana öyle geliyordu ki bir fırtına gemimizi ikiye bölmüş ve biz dibe gidiyoruz. Yaşlı babam, o sarhoş, o ahlaksız gemici elimden tuttu beni ve dedi ki, ''Gidelim buradan. Sen bunu göremezsin. Sen daha çocuksun.'' Ayakları üstünde zorlukla durabiliyordu. Ben onu yederek dar merdivenlerden yukarı çıkardım. Yukarıda hakiki bir göz yağmuru yağıyordu şimdi. Son.